Ayrım 18. 35. İkinci kurbanın adı Rüya Berkes'te, herhangi bir atölyede değil, Engin Sokağı 58 numaradaki evinde çalışıyordu. Mantolara 50 astar dikiyor, daha sonra bunları Poissonnière Mahallesi'nin tam ortasından geçen Sensesil Sokağı 77 numarada bulunan Güzin Halman'ın kürk atölyesine teslim ediyordu. Sorguya işçi kadının oturduğu apartmanın sakinlerinden başlayabilirlerdi. Ama Şefiye kadını uzun süreden beri tanıyan işvereni sorgulamayı tercih etti. Arabayla sessizce yol alırlarken Paul temiz hava solumanın zevkini yaşıyordu. Ama şimdi de gördüklerinden kaygıya kapılmaya başlamıştı. Faubourg Saint-Denis ve Faubourg Saint-Martin sokaklarında ilerledikçe mağaza vitrinlerinin zevksizleştiğini, sergilenen siyah ve kahverengi malların arttığını, kumaşların ve dokumaların yerlerini postların ve kürklerin aldığını görüyordu. Paul sağa Sensesil sokağına saptı. Şefiye onu durdurdu. 77 numaraya gelmişlerdi. Paul bu kez yüzülmüş derilerle, kanlı göğüs kafesleriyle dolu, ölü hayvan eti kokan boktan bir yerle karşılaşmayı bekliyordu. Sağ taraftaki çiçeklerle bezeli aydınlık avlunun kaldırım taşı döşeli zemini sabah yağan yağmurla ıslanmıştı. İki polis avlunun dip tarafında yer alan camları demir parmaklıklı binaya doğru ilerlediler. Bina görünen tek cephesiyle bir sanayi deposunu andırıyordu. "Sana söyleyeyim," dedi Şefiye kapının eşiğinden geçerken. "Güzin Alman bir Tansu Çiller hayranıdır." "Kim o? Bir futbolcu mu?" Yaşlı polis kıkır kıkır güldü. Gri renkli ahşap merdivene yöneldiler. "Tansu Çiller Türkiye'nin eski başbakanlarından biridir. Harvard'da uluslararası ilişkiler konusunda eğitim görmüş, bir süre Dışişleri Bakanlığı yapmış biri. Sonra hükümetin başına geçti. Tam bir başarı timsali." Paul bıkkın bir ses tonuyla konuştu. "Her siyaset adamının geçtiği yol. Tek farklı ama, Tansu Çiller bir kadın." İkinci kata ulaştılar. Geçtikleri her merdiven sahanlığı geniş ve karanlıktı. Kiliselerin mihraplı bölümlerini andırıyordu. Paul açıklama yapma ihtiyacı hissetti. "Bir erkeğin bir kadını kendine örnek alması Türkiye'de pek sık rastlanan bir şey olmasa gerek." Rakan yüksek sesle güldü. "Ama yüzünde bir kadın, bir teyze. Kelimenin tam anlamıyla bir vaftiz annesi. Erkek kardeşlerinin, yeğenlerinin, kuzenlerinin ve onun için çalışan bütün işçilerin üstünde büyük bir tahakkümü var. Evleri mi onarılacak, ustaları o bulur ve onartır. Kolileri, havaleleri mi yollanacak, o yollar. Gerektiğinde onu rahat bırakmaları için de polisleri görür. O da kaçak işçi çalıştırır ama iyi niyetli bir kadındır." Üçüncü kat. Halman'ın atölyesi gri parke kaplı oldukça büyük bir yerdi. Salonun ortasında dört ayaklı bir destek üzerine yerleştirilmiş tahtalar tezgah görevi görüyordu. Tezgahın üzerinde kraft kağıdından karton kutular, akrilik sepetler, Tati logosu taşıyan pembe beyaz torbalar, giysi kılıfları vardı. Birkaç adam kürk mantoların, ceketlerin, etollerin arasında dolaşıyordu. Astarları inceliyorlar, elleriyle dokunuyorlar, sonra askılara asılı giysileri tetkik ediyorlardı. Tam karşılarında sıkma başlı, uzun etekli, asık suratlı kadınlar haklarındaki kararı bekler gibi sessizce duruyorlardı. Yorgun ve tükenmiş bir halleri vardı. Salonun tam üstünde beyaz perdeli camlı bir asma kat vardı. İşçilerin bu küçük dünyasını gözetlemek için ideal bir yer olmalıydı. Şefiye hiç tereddüt etmeden ve çevresine bakmadan trabzanı yakaladı ve asma kata çıkan dik merdiveni tırmanmaya başladı. Yukarıda neredeyse alt salon kadar büyük kırma tavanlı bir odaya girmeden önce yeşil bitkilerle kaplı bir duvarla karşılaştılar. Perdeli pencerelerden, arduvazdan ve çinkodan oluşan bir manzara görünüyordu. Paris çatıları. Boyutlarına rağmen atölye dekorasyonu itibariyle 1900'lü yılların gelin odalarını andırıyordu. Paul ilerledi ve ilk ayrıntılar hemen dikkatini çekti. Küçük örtüler, bilgisayar, hi-fi müzik seti, televizyon gibi modern cihazların üstünü örtüyor, resim çerçevelerine, cam biblolara, dantel fırfırlar içindeki büyük bebeklere farklı bir değer katıyordu. Duvarlarda İstanbul'un en güzel yerlerini gösteren turistik posterler vardı. Canlı renklere sahip küçük kilimler, store gibi duvarlara asılmıştı. Hemen her yerde göze çarpan kağıttan Türk bayrakları, çatı katını destekleyen ahşap direklere iğnelerle tutturulmuş kartpostallarla uyum içindeydi. Üzerinde diri bir sümen bulunan masif meşeden çalışma masası odanın sağ tarafındaydı. Tam ortada büyük bir halının üstünde yeşil kadife örtülü bir divan vardı. Ama ortalıkta kimse görünmüyordu. Şefiye boncuklu bir perdeyle ayrılmış bir bölmeye doğru ilerledi ve bir güvercin gibi kuğurdadı. Prensesim benim. Şefiye, sürüp sürüştürmene gerek yok. Cevap alamadı. Paul birkaç adım daha attı ve fotoğrafları dikkatle inceledi. Bunlar kısa saçlı, güzel bir kadının Bill Clinton, Boris Yeltsin, François Mitterrand gibi ünlü başkanlarla çekilmiş fotoğraflarıydı. Şüphesiz bu kadın meşhur Tansu Çiller olmalıydı. Paul duyduğu bir tıkırtıyla kafasını çevirdi. Açılan boncuklu perdeden sanki fotoğraftaki kadın çıktı. Çok daha gerçek ama resimdekinden biraz daha iriydi. Güzin Halman'ın başbakanla büyük bir benzerliği vardı. Şüphesiz bu da onun otoritesini bir kat daha arttırıyor olmalıydı. Üzerinde siyah bir tunikle pantolon vardı. Taktığı yerinde birkaç mücevher sadeliğini bozmamıştı. Hareketleri, yürüyüşü bu sade görüntüsünü doğruluyor, ona mağrur bir iş kadını havası veriyordu. Sanki çevresine görünmez bir duvar örmüştü. Mesaj açıktı. Erkeklerden gelecek her tür girişime bütün kapılar kapalıydı. Ama yüzü genel görünümüyle çok farklı, hatta tamamen zıttı. Lal rengi saçları, öfkeyle parlayan gözleri, bir soytarı gibi pudralanmış bembeyaz geniş bir yüzü vardı. Güzin göz kapaklarını turuncu farla boyamış, küçük pullarla süslemişti. Şefiye, dedi kadın boğuk bir sesle, neden burada olduğunu biliyorum. Nihayet anlayışlı bir insan. Dalgın hareketlerle masanın üzerindeki kağıtları topladı. Seni kutundan çıkaracaklarını tahmin ediyordum. Fransızcayı düzgün bir aksanla konuşuyordu. Sadece sanki hoşluk olsun diye her cümlenin sonunu hafifçe ağzının içinde yuvarlıyordu. Şefi onları tanıştırdı. Cilveli ses tonundan vazgeçmişti. Paul Şefi'nin kadınla aynı oyunu oynadığını hissediyordu. Ne biliyorsun? Diye doğrudan sordu. Hiç, önemsiz birkaç şey. Yeniden çalışma masasının üzerine eğilip bir şeyler arıyormuş gibi yaptı. Sonra gidip kanepeye oturdu. Ağır ağır bacak üstüne attı. Tüm mahalle korkuyor, dedi güçlükle çıkan bir sesle. Herkes bir şeyler söylüyor. Yani? Söylentiler, birbiriyle çelişen haberler. Hatta katilin sizinkilerden biri olduğunu bile duydum.
Bizimkiler mi?
Evet, bir polis. Şefiye bu söylentinin üstünde durmadı. Bana Rüya Berkes'ten bahset. Güzin kanepenin kolu üstündeki dantel örtüyü hafifçe okşadı. Yaptığı işleri iki günde bir uğrayıp teslim ederdi. Son olarak 6 Ocak'ta atölyeye geldi. 8'inde değil. Sana söyleyebileceklerimin hepsi bu. Şefiye cebinden not defterini çıkardı ve bir şeyler okuyormuş gibi yaptı. Paul onun bu tavrının altında yatan şeyi anlamaya çalışıyordu. Teyze şüphesiz kolay teslim olan kadınlardan değildi. Rüya katilin ikinci kurbanı, diye devam etti Şefiye. Gözleri hala not defterindeydi. Cesedi 10 Ocak'ta bulundu. Allah rahmet eylesin. Parmaklarıyla dantelle oynamaya devam ediyordu. Ama bu konu beni ilgilendirmiyor. Aksine hepinizi ilgilendiriyor ve benim bilgiye ihtiyacım var. Sesinin tonu gitgide yükseliyordu ama Paul bu ilişkide tuhaf bir yakınlık olduğunu hissediyordu. Soruşturmayla hiç ilgisi olmayan ateşle buz arasındaki suç ortaklığını andırıyordu. Söyleyecek bir şey yok, diye tekrar etti kadın. Mahalle bu olayı da örtbas edecek, tıpkı diğer olaylar gibi. Kullandığı kelimeler, sesi, tonlaması Paul'u bu kadını daha iyi gözlemlemeye teşvik ediyordu. Turuncu boyalı göz kapaklarının altındaki siyah gözlerini Şefiye'ye dikmişti. Paul, portakal kabukları içine doldurulmuş çikolata parçalarını düşündü. Ama birden üstü kapalı gerçeği anladı. Güzin Halman, Şefiye'nin evlenmekten son anda vazgeçtiği Türk kadınıydı. Ne olmuştu? Bu hikaye neden aniden yön değiştirmişti? Kürk tüccarı bir sigara yaktı. Ağız dolusu mavi dumanı bezginlikle dışarı üfledi. Ne öğrenmek istiyorsun? Mantoları ne zaman teslim ediyordu? Gün sonunda. Yalnız mı? Yalnız, daima. Hangi yoldan gidip geliyordu biliyor musun? Fabur Pausaner sokağından. O saatte çok kalabalıktır eğer sorun buysa. Şefiye daha genel sorulara geçti. Rüya Berkes Paris'e ne zaman geldi? 2001 Mayıs'ında Marius'u görmedin mi? Şefiye duymazdan geldi. Ne tür bir kadındı? Bir köylü kadınıydı ama şehirde de yaşamış. Adana'da mı? Önce Gaziantep, sonra Adana. Şefiye ona doğru hafifçe eğildi. Bu ayrıntı ilgisini çekmiş gibiydi. Peki köken olarak Gaziantepli miydi? Sanırım evet. Şefiye odanın içinde dolaşmaya başladı. Bir yandan da biblolara hafifçe dokunuyordu. Okur yazar mıydı? Hayır, ama modern bir kadındı. Geleneklere körü körüne bağlı değildi. Paris'te dolaşır mıydı, dışarı çıkar mıydı? Kulüplere, barlara gider miydi? Sana onun modern bir kadın olduğunu söyledim. Yoldan çıkmış bir kadın değil. O bir Müslümandı. Bunun ne anlama geldiğini en az benim kadar iyi bilirsin. Ayrıca tek kelime Fransızca bilmezdi. Nasıl giyinirdi? Bir batılı gibi. Şefiye, sen niye peşindesin Allah aşkına? Katilin tuzağına nasıl düştüğünü öğrenmeye çalışıyorum. Evinden çıkmayan, kimseyle konuşmayan, herhangi bir eğlence mekanına gitmeyen bir kıza yaklaşmak pek kolay olmasa gerek. Sorgu bir kısır döngü halini almıştı. Bir saat önceki aynı sorulara beklenen aynı cevapları alıyorlardı. Paul atölye tarafındaki pencerenin önünde duruyor, tülün arkasından aşağıya bakıyordu. Türkler oyunlarına devam ediyor, uyuklayan hayvanlar gibi sessizce duran kürklerin üzerinde para el değiştiriyordu. Şefiye konuşmayı sürdürdü. Rüyanın ruh hali nasıldı? Diğerleri gibi. Bedenim burada ama kalbim orada. Ülkesine dönmeyi, evlenmeyi, çocuk sahibi olmayı düşünüyordu. Geçici bir hayattı buradaki. Dikiş makinesine bağlı olarak iki odalı bir evde iki başka kadınla birlikte yaşanan bir karınca hayatı. Evini paylaştığı diğer iki kadını görmek istiyorum. Paul artık onları dinlemiyordu. Alt kattaki gidiş gelişleri dikkatle gözlüyordu. Bu hareketlilik ona bir mal değiş tokuşunu, atalardan kalma bir ritüeli anımsatıyordu. Rakamın sözleri yeniden kulaklarında çınlamaya başlamıştı. Ya sen? Sen katil hakkında ne düşünüyorsun? Bir sessizlik oldu. Bu o kadar uzun sürdü ki Paul yeniden odaya döndü. Güzin ayağa kalkmış pencereden damları seyrediyordu. Yerinden hiç kımıldamadan mırıldandı. Ben daha çok bunun siyasi bir yanı olduğunu düşünüyorum. Şefiye kadına doğru yaklaştı. Ne demek istiyorsun? Güzin birden çark etti. Bu sıradan bir katilin basit çıkarlarının çok üzerinde olabilir. Güzin, Tanrı aşkına bana anlat. Anlatacak bir şey yok. Mahalle korku içinde ve ben de bu kuralın dışına çıkma niyetinde değilim. Sana yardım edecek kimse bulamayacaksın. Paul ürperdi. Geçen gece kabusunda gördüğü tüm mahalleyi boyunduruğu altında tutan Molo, hiç olmadığı kadar gerçek gelmeye başlamıştı Paul'e. Taştan bir tanrı, küçük Türkiye'nin mahzenlerinde, derme çatma evlerinde av peşinde koşuyordu. Teyze devam etti. Görüşme sona erdi Şefiye. Polis not defterini cebine soktu ve hiç üstelemeden geri adım attı. Paul aşağıda yürütülen pazarlıklara son bir kez daha baktı. İşte o anda onu fark etti. Bir alıcı, siyah bıyıklı ve mavi Adidas ceketli. Ambara giriyordu. Kucağında karton bir kutu vardı. Bakışlarını istem dışı olarak asma kata doğru çevirdi. Paul'u fark edince yüz ifadesi donup kaldı. Adam elindeki yükü bıraktı, askıların yanında duran bir işçiye bir şeyler söyledi, sonra kapıya doğru geri gitti. Paul'un sezgilerini teyit etmek için asma kata son bir kez daha baktı, korkuyla. İki polis alt salona indi, Şefiye kendini tutamadı. Bu kancık canımı sıkıyor, yaptığı imalar beni delirtiyor. Fahişe, hepsi kaçık, hepsi deli. Paul adımlarını sıklaştırdı ve kapı eşiğine ulaştı. Merdiven boşluğuna doğru bir göz attı. Esmer bir el gördü trabzanda. Adam son hızla kaçıyordu. Paul Şefiye'ye doğru seslendi. Salma henüz ulaşmıştı. Gelin çabuk!